Ayrım 24. Sabaha karşı şehir uyandı. Gece insanları, çöpçüler, gazete dağıtıcıları, bekçiler, devriyeler çekildi ortalıktan. Mutfak lambaları yandı. Metrolar, otobüsler, özel otomobiller homurtularla doldurdular şehri. Çocuklar ve ana babaları sütlü mısır gevreklerini, ekmeklerini yediler, kahvelerini içtiler ve milyonlarca insan yollara döküldü. Yorgun, halsiz konuşmadan bir savaşa sürülür gibi kendilerini bekleyen döner şeritlere, makinelere, contalara, dükkanlara koştular. Akın akın açlık grevi yapanların yanından geçtiler, hiç ilgilenmeden. Gündüz çevreleri daha kalabalıktı. Köşede bir kadın org çalıyor, sesi bütün alanı dolduruyordu. Alışveriş torbalarıyla binlerce insan geçti oradan. Birkaç kez fotoğrafları çekildi. Gazetelerde birkaç küçük haber olarak yer alacaktı açlık grevi. Clara ile aramızda adı konmayan, yarım yamalak bir sıcaklık oluşmaya başlamıştı. Ben bundan utanıyordum. Ama başkalarıyla konuşurken, kahve doldururken, bir şey tartışırken, Clara'nın aklının bende olduğunu, benim varlığımı sürekli hissettiğini biliyordum. O kalabalık içinde hiç konuşmamak, sadece birbirimizin varlığını bilmek daha iyiydi aslında. Ne konuşabilirdik ki? Garip bir sürüklenişti bu. Ve ikimiz de sesimizi çıkarmadan akıntıya kapılmayı kabul ediyorduk. Nerede duracağımızı bilemeden. Yüzünün hep hüzünle gölgeli olduğunu fark etmiştim. Buna karşılık insanlarla konuşmasında müthiş bir enerji ve sevecenlik yüklüydü. Sanki hüznü kendisi içindi de iyiliği bütün insanlara yönelikti. Herkes farkına varmaya başlamıştı bunun. Varılmayacak gibi değildi. Onun havasını soluyor, bir jelatin yumağı açılır gibi çıtırtılarla yaldızlanan sesini, yürüyüşünü, bedeninin uyumunu, ellerinin beyazlığını içime çekiyordum. Zaman oluyor, benim farkımda değil gibi davranıyordu. Sonra ani bir davranış, aramızda bir şeyler olduğunu hatırlatıveriyordu. O duyguya ortak oluyorduk. Adı yoktu bunun. Biçimi, başı ve sonu yoktu. Ama kendi vardı. Bir süre için bu yetiyordu bana. Çünkü rahat değildim. Böyle bir ilişki istemiyordum. Filiz diyordum durmadan. Filiz. Ama yüzünü gözümün önüne getiremiyordum. Bir gün Clara hastaneye geldi. Hasta gibi görünüyordu. Gözlerinin altında belli belirsiz yorgunluk izleri vardı. Bu kızın güzelliğini hiçbir şey bozamıyor diye düşündüğümü hatırlıyorum. Gerçekten de o akşamüstü saatinde solgun ama son derece çekici bir yüzle bana bakıyor ve bir şeyler anlatıyordu. Niye böyle yorgun olduğunu sordum. Geceleri uyuyamadığını söyledi. Hastanedeki yaşlı adamın varlığını öğrendiği günden beri uykuları bozulmuş. Kendini hiçbir işe veremiyormuş. Gerçekten de müthiş tedirgin görünüyordu. Oturduğu yerde duramıyor, kalkıyor, iki adım atıyor, geri geliyor, tekrar otururken ayağını sandalyeye çarpıyordu. Giriş katındaki pastanedeydik. Dur sana kahve alayım dedim. Tezgaha gittim. Çok hoş bir yerdi burası ve son günlerde neredeyse benim kabul salonuma dönüşmüştü. Bulaşık makinesinden çıkmış beyaz fincanlar her zaman sımsıcak olurdu. İsveç kurumlarına sinmiş olan temizlik, yalınlık ve özen bu hastane kahvesinde bile çarpıyordu beni. Büyük kent merkezi dışında ülkenin her tarafı böyleydi. Sanki her çakıl taşını alıp mendille ovalamışlar gibi görünürdü. Bir seferinde tankerden kıyıya petrol bulaşmıştı. Her yer zift içinde kalmış ve kuşlar ölmüştü. Hükümet bunun üzerine bir açıklama yaptı ve kıyıyı temizlemek için gönüllüler istedi. Gidebilecek durumda olan herkes gitti. Ellerinde bezlerle kıyının her taşını, her çakıl taşını sildiler, temizlediler. Kahve doldururken dalıp gittiğimi ve İsveç'in temizliği üzerine düşünmekte olduğumu fark ettim. Son zamanlarda hep böyle oluyordu işte. Düşüncelerimi bir noktada odaklamakta güçlük çekiyordum. Çağrışımlar beni olmadık yerlere götürüyordu. Belki de Clara ile konuşacaklarımız beni rahatsız ediyordu. Onun neden hastaneye geldiğini seziyordum ve aramızda böyle bir konuşmanın geçmesini istemiyordum. Kahveleri getirdiğimde sözü fazla uzatmadı Clara. "Senden iki önemli isteğim var," dedi. "Söyle," dedim. "Şu yaşlı adam var ya." "Evet." "O adamı görmek istiyorum." Bir an duraklamıştım. Bunu fırsat bildi ve sesini yükseltmeye başladı. "Çok bir şey istemiyorum ki senden. Beni yukarı çıkaracaksın ve adamı uzaktan göstereceksin. Hepsi bu kadar basit işte." "Öfkelenme," dedim. "Sana hayır demedim. Ama niye istiyorsun bunu?" "Bilmiyorum," dedi. "İnan bilmiyorum. Ama o adamı görmek için garip bir istek var içimde. Bir türlü engel olamıyorum. Günlerdir neye benzediğini bulmaya çalışıyorum. Nasıl birisi acaba?" Duyan da adama aşık oldun sanır. Evet, dedi ama yüzü ciddileşti. O sırada başka bir şey düşündüğü belliydi. Peki dedim. Henüz olur demedim ama bu isteğini yaptık diyelim. Öteki isteğin ne? Adilleri bu işten uzaklaştır, dedi. İşte bu ilginçti doğrusu. Adillerin sadece lafazanlıkla vakit geçirdiklerini, gerçekte böyle bir niyetlerinin olmadığını düşünüyordu. Hayalciydi bu insanlar. Öldürme planı yapmak, bol bol konuşmak, birbirlerine böbürlenmek ve kendi gözlerinde kahraman olmak istiyorlardı. Ama hepsi bu kadardı işte. Yapmaya gerçekten karar bile verseler, öyle karıştırırlardı ki her şeyi, iş bir fiyaskoya dönüşürdü. Bilemezsin diyordu. Adam sahiden çatlak. Evin her tarafını planlarla, şemalarla doldurdu. Hastane planlarıymış. Onları duvara çakıyor. Kırmızı kalemle çizgiler çiziyor. Planı da harika. Hastaneyi temizleme işini almış olan şirket bir Türkiye aitmiş. Yılmaz'la Nihat o şirkete işçi olarak girecekmiş. Sonra Adil'in planları sahneye konacakmış. Çocukların kullandığı walkie-talkie'ler bile dahil bu plana. Ayrıca inanmayacaksın ama siyasi cinayetlerle ilgili bir sürü kitap almış şehir kütüphanesinden. Onları eve getirdi. Christina şaşkınlıkla bakıyor bu kitaplara. Bu kadar salaklık düşünebiliyor musun? Daha o konuşurken anlamıştım haklı olduğunu. Adil'e telefon etmekle en büyük hatayı yapmıştım zaten. Bu adamın hayatta hiçbir işi ciddi olarak başarması düşünülemezdi. Şimdiden bu işi onlarca kişiye yaymıştı bile. Haklısın dedim. Ne yapmamızı öneriyorsun? Sandalyesinde öne doğru eğildi. Gözlerini gözlerime dikti. Bak dedi. Ben iyice düşündüm. Sen Adil'e telefon edip kuşu elinizden kaçırdığını söyleyeceksin. Böyle sözleri sever o. Hastanın Türkiye'ye döndüğünü, elçilik mensuplarının aniden gelip götürdüklerini anlatırsın. Bir gün yatağını boş gördün ve hemşireye sorduğunda da o da bunları anlattı sana. Gerçekten iyi düşünmüştü. Adil hiçbir şeyden kuşkulanamazdı. Çünkü yaşlı adamın varlığını ona haber veren kişi bendim. Yalan söylemem için hiçbir neden yoktu. Ayrıca böylesi onun da işine gelecek ve hiçbir zaman uygulamaya koyamayacağı planını yıllarca konuşup anlatacaktı. Herkesin işine geliyordu bu. Peki sonra dedim. Sonra dedi Clara. İşi ikimiz yapacağız. Niye senle ben? Çünkü biz farklıyız. Onlardan çok farklı. Senin bu işte ne kadar ciddi olduğunu hissedebiliyorum. Ben de öyle. Bak. Elimi aldı ve göğsünün üstüne götürdü. Kalbinin küt küt attığını duyuyordum. Teni elimi yakacak kadar sıcaktı. Sırrını öğrenmemiş olsam bu yakıcı öldürme isteğini anlayamazdım. Belki de sorardım bunu ama şimdi hiçbir şey söylemiyordum. Çünkü davranışlarının sebebini, içindeki karanlığı biliyordum. 3 Ocak günü olmalı, dedim. Evet, dedi. Senin bu koşullarını biliyorum ve saygı gösteriyorum. Gün 3 Ocak. Sonra planlarını anlattı. Müthiş zekası çalışıyordu yine. Bir çırpıda beni bir sürü dertten kurtarmıştı. Ona hayranlık duydum. Bunu da yüzüne söyledim. Güldü ve ''Hadi beni yukarı çıkar o zaman.'' dedi. Bu zor bir iş değildi. Çünkü hastane akşamüstü saatinde genellikle boş olurdu ve bir ziyaretçinin yukarı çıkmasına kimse karışmazdı. Asansörle 6. kata çıktık. Sola saptık ve yaşlı adamın odasının önünden geçtik. Uyur gibi görünüyordu. Bir şakağındaki mavi izi görebiliyorduk. Yüzü iyice çökmüş, avurdu avurduna geçmiş, sanki ufalmıştı. Ölü deseler inanırdınız. Clara kapının yanında durup uzun süre baktı adama. Sonra içeri bir iki adım attı. Onu uyarmak ve yaşlı adamın fark edebileceğini söylemek istedim ama ses çıkaramazdım. Zaten bundan sonra önemi yoktu artık. Adam da gerçekten ölü gibi görünüyordu. Bir şeyi fark edecek hali kalmamıştı. Clara uzun uzun seyretti adamı. Sonra yatağa doğru yürüdü. Hastanın yaşlılık lekeleriyle dolu, buruş buruş, ölüme yaklaşmış elini avucunun içine aldı. Öylece tuttu bir süre. Yaşlı adam uyanır gibi oldu. Gözlerini hafifçe açıp Clara'ya baktı ama ne olduğunu anlamadığı belliydi. Sonra yine uykuya devam etti. Clara odadan çıkarken garip bir gülümseyiş vardı yüzünde. Asansörle alt kata indik. Clara sarsılmış görünüyordu. Gergindi. ''Nasıl buldun?'' dedim. ''Tam beklediğim gibi.'' dedi. 3 Ocak akşamı buluşmak üzere ayrıldık.